Ayrım 4.
Lojmana yerleşen, ev tutan ya da işini bitiren çekip gider. Küçük odaların taş lavabolarında her ayrılanın arkasından mevsim meyvelerinin çöplerini çıkarır, tıkanmış suyu açarım. Gözüm pisliğe öylesine alışmıştır ki suyun rengini görünce hemen anlarım neyin tıkadığını. Hiç şaşmadı ilk yargım bu konuda. Helaya gitmek isteyen koridorun ucuna kadar yürümelidir. Hela çok kötü kokar. Temizliğini yapmak zordur. Elimi sürmek istemem Meret'e. Yanında su kaynatıp yıkanan yer bile pis kokar. Yaşlıyı uyandırıp anahtarını verdim. Yan yanaydı odaları. Ara kapılardan odalar birbirlerini dinlerler. Ben de dinledim bir iki sefer. Bazısı hoş oluyordu doğrusu. Sabah önce yaşlısı indi, arkasından genç olanı. Erken saat dediği buysa eğer, yapılı tüccarları sokaklara dökülmüşlerdi çoktan. Şehirlinin kasabalıdan bir farkı da erken saat dediğinde ne dediğini bilmeyişi. İkisi de tıraş olmuşlardı. Temiz pak giyinmişlerdi. Bir yere gidecekleri belli hallerinden. Hapishane ne tarafta? Ne diyeceğimi bilemedim. Kerhane soranlar çıkmıştı ama sabahın erken dediği saatte hapishaneyi soranı ilk kez görüyordum. Yavaş yavaş anlattım. Genciydi soran. Uzakça sayılır. Epey yürümen gerek. Trenden geldiğin yol var ya, işte o yolun köşesinde duvarı telle çevrili bina. Gece görmemişsindir belki. Baktım, yaşlısı da dinliyor söylediklerimi. Bizim yapığı tüccarı sormazlar hiçbir şeyi. Hepsi bilir şehrin her yerini. Kerhanesini, ablanın evini, çarşı esnafının iyisini kötüsünü, sıkıştıklarında işeyecekleri arsaları bile ezberlemişlerdir. Adam dediğin zaten her seferinde hep bildiklerine rastladı mı sıkılıyor. Genci de, yaşlısı da yabancı buraya. Memur desem değil. Sabahın erken dediği saatte kim sorar adama hapishaneyi? Genci daha temiz pak giyinmişti. Boyun bağı, ceket, boyalı pabuç. Yaşlısı da temiz ama bizim gibisinden. Yakasız gömleğin düğmesi tam boynunun ucunda iliklenmiş. Üç renk, çizgili bir gömlekti. Beyaz üzerine mavi, pembe, gene mavi. Yelek, ceket aynı kumaştan. Pantolonu farklı. Ayakkabı temiz ve yeni ama esnaf işi. Sağlam belki. Eşraftandır diyemedim kolayca. Araba bulunur mu hapishaneye gidecek? Bulunur ama beklemen gerek. İkisi de oturdular. Konuşmadan birbirlerine bakışıyorlardı. Bunlar tanışmalı diye geçirdim içimden. Yaşlısı tütün sardı. Genci paketten çıkardı sigarasını. Bir araba buluver şuradan. Olur bakayım. Geçen ilk taksiyi çevirdim. Önce genci söndürdü sigarayı. Yaşlısı bir daha nefesledi sigarayı, sonra kapının önüne kadar gelip dışarı fırlattı. Ben de geleyim efendi seninle. Yakınım var. Ziyarete geldim. Birlikte çıktılar kapıdan. Gencinin elinde çanta, yaşlısının iyice sarılmış paket. Başka eşyası kalmadı otelden gidenlerin. Döneceklerine emindim. Parayı üstelemedim. Nasılsa dönecekler diyordum. Uzatıp başımı seslendim şoföre. Hapishaneye gidecek. İkisi de. Er geç geri geleceklerdi. Arsaya işeyemezler. Mutlaka dönecekler. En azından genci dönecek. O zaman alırım parayı diyordum. Yaşlısı dönmesin isterse. Aynı takside gittiler. Ben parayı gencinden alırım. Her ikisi için. Oysa hiç konuşmamışlardı. Bunlar tanışmalı diyordum ama aslında tanışmadıkları belliydi. Trende yan yana da değillerdi anladığım. İkisi aynı anda iki yabancı gibi gelmişlerdi. Vakit öğleyi geçiyordu. Gene birlikte döndüler. Konuşmuyorlardı ama tanışmışlardı. İnsanların ortak sorunu olunca gözleri, elleri, her şeyi birbirini tanırmış gibi ısınıvermiş oluyordu. Yapığı tüccarları hep böyledir. Yapığıcılarda ne gördümse hepsini tüm insanlar için görmüş gibi bilirim. Yanıldığım olmadı şimdiye kadar. İkisi de odalarına çıktılar. Genci önce helaya işemeye gitti. Yaşlısı sırasını bekledi anlaşılan. Genci önemli demek ki. Burada hiç kimse hela sırasını başkasına vermez. Yapıcıların küçüğü sırasını büyüğüne verir. Böyle gördük. Yanıldığım olmaz demiştim ya, yanılmışım. Genci büyük olmalı. Akşam saat 6'yı buldu mu çarşı birden kalabalıklaşır. Daireler kapanır, memurlar sokağa dökülür, eve gitmeden önce esnafın veresiye defterlerine yazılacak alışverişler yapılır. Bazıları şehir parkının havuz başında çay içip gevezeliklerle bu küçük şehrin dedikodusunu çoğaltırlar. Hiçbir şey burada beklenmedik değildir. Herkes sanki önceden bildiği şeylerin gün gelip çatacağını söyler. Her defasında bu kehanet ben demedim mi diyen bilgiç sonuçlarla kapatılıp yenisi yaratılır. Gece treninden çıkan iki müşterinin hapishaneyi sorması beklenmedik bir şeydi. Tanışmıyorlardı. İkisi de birbirinin dilediğinde şaşırmasız kabul gösterip birlikte olmuşlar, sonra tanışıklık içinde dönmüşlerdi. Bu beklenmedik bir şeydi. Birlikte indiler merdivenden. Çarşı kalabalığına karışacaklar sandım. Yaşlısı seyirtti. Önüme gelip sordu. Borcumuz neyse çıkarıver oğlum. Ödeyeyim. Hepsi ezberimdeydi. Hakçası genci ödesin istiyordum. Öyle düşünmüştüm ya, öyle olsun istiyordum. Yaşlısını kayırdığımdan değil, İçimden geçen olsun diye sevinmek istedim. Oldu da nitekim. Yaşlısı çıkarıncaya kadar parasını cebinden gence çıkarıp ödeyiverdi hemen. Çıkınla cüzdan farklı oluyor. Anama hak verdim. Çıkınlı kimse bizdendir derdi rahmetli. Anlaşılan sözleşmişlerdi. Sabahki taksi geldi, binip gittiler birlikte. Yaşlısı gönlümü aldı giderken. Sağ ol evladım, iyiliğin oldu bize. Paket yoktu elinde. Hapishanede bırakmış olmalıydı. Genç olanı elimi sıktı. Yüzünde beni ayıplar gibi haller gördüm. Ayıp ettin, farkındasın değil mi? Kimse seni beklemediğin yerde boşa çıkarmadı. Ben böyle yüzleri iyi tanırım diyordum ama tanımamışsın der gibiydi. Haklı da olsa hak vermek istemedim. Taksi hapishane yoluna yöneldi. Trene gideceklerdi. İkisine de aynı yoldan gidilir. Geldikleri gibi ikisi de aynı anda gittiler. Şimdi yapığı tüccarları geleceklerdi. İnsanlar alışılmış yüzlerin yanında daha rahat oluyor. Küfürlerine karışıp rahatlayacağım. 3 gün sonra genci yeniden geldi. Hiç konuşmadan anahtarını verdim. Gözleri bana güldü o kadar. Çıkıp odasına yatacak sanıyordum. Sadece işemek için çıktı onca merdiveni. Sonra inip bir kahve istedi. Kendi elimle yaptım. Gecenin bu saatinde benim de canım kahve çekti. Konuşuruz diye ümitlendim fakat boşa çıktı beklediğim. Elindeki çantayı açıp çıkardıklarını okumaya başladı. Bir şeyler yazdı bir kenarına. Sabaha kadar böyle kalacak sanıyordum. Tekrar çıkıp merdivenleri önce işedi sonra yatmaya gitti. Sabah kalkacağı saati biliyordum. Kahvesini istemeden getirecektim. Akşam da çekip gitti, geçen seferki gibi. Olay, park dedikodularıyla hemen o akşam yayıldı. Akşam saat 6'yı bulunca çarşılar kalabalıklaştı. Park kenarında ilk taşı gardiyan atmış suya. Gelenler Nesibe'nin yakınlarıymış. Yaşlısı babası, genci de avukatı. Tanımıyorlarmış birbirlerini önceleri. Nesibe babasını görünce sevinmiş. Uzanıp elini öpmüş. Sonra avukatı görünce başlamış ağlamaya. Hıçkırmamış ilkin. Durmuş bir süre, babası uzaklaşınca biraz kapanmış avukatının göğsüne Nesibe. Başlamış hıçkırmaya. Gardiyan, o bildiğiniz Nesibe değildi ağlayan diyormuş. Ben Nesibe'yi bilmiyordum. Geldiğinde sanını duymuştuk o kadar. Bir keresinde yapığı tüccarlarının ağzından dinlemiştim. İyi anlatıyordu tüccar. Tariflediklerinden çıkardığım şey, Nesibe'nin erkekçe denilen hallerinde bir dişi yumuşaklığı olduğuydu. Avukatından utanmış ki yüzüne bakmamış. Babasıyla da fazla söz etmemişler. Savcı tanıdığıymış avukatın. Biraz kayırmış Nesibe'yi. Uzunca görüştürmüş ziyaretçileriyle. Üçü bir arada dertleşmişler. Sonra babası paketi bırakmış Nesibe'ye. Annen gönderdi demiş. Yiyecek varmış. Gene gelirim söz demiş. Para da bırakmış. Nesibe almamış parayı. Gereksiz para burada. İhtiyacım da yok demiş. Gardiyan abartmamıştı. Önemsenmek hoşuna gitmiş ki biraz geniş tutmuştu anlatırken. Savcı gelip avukatı odasına götürmüş. Sonra tanıştırmış oradakilere. Ceza avukatı diye. Babasıyla kalmış Nesibe. Ne konuştuklarını önemsemiyordu gardiyan. Onun için önemli olan savcının ceza avukatını adam yerine koymasıydı. Kendince yorumlar getiriyor. Savcının verdiği önemi ceza avukatının her şeyi çözeceği biçiminde değerlendiriyordu. Göreceksiniz, kurtaracak Nesibe'yi. Tahliye olunca da Nesibe artık kalmaz buralarda. Belki adını söyleyip dururuz hep. Yapağcılar düşünsün. Dediği doğruydu. Yapığı tüccarları hep söyler dururlardı adını Nesibe'nin. Hepsi de aldığından çoğunu anlatırlardı. Bir gün utanmasam ve bir de param yetseydi Nesibe'ye soracaktım. Yapıcıların anlattıklarının doğru olup olmadığını. Bizim buralarda evli adamın kerhaneye gitmesi çok ayıptır. Gebeyse karısı hovardalığına göz yumulurdu. Nesibe de düşecekti bir gün kerhaneciye. Ablanın evindekiler eskidi mi geneleve düşerlerdi. Nesibe tavındaydı henüz. Ablanın evi bize uzaktır ama olayı hemen gecesinde duyduk. Nesibe tapucunun oğlunu vurmuştu. Kasıklarına makas batırmış. Nedendir kimse bilemedi. Nesibe suspus olmuş, ağzını açmıyordu. Oğlanı Ankara'ya götürdüler, kurtuldu. Kimileri hayır gelmez artık oğlandan diyorlardı. Dönünce her şey açıklığa kavuşacaktı. Nesibe'nin onca kişiyi ağırlamasına rağmen tapucunun oğlunu makaslaması her ağızdan değişik anlatılıyordu. Kimse Nesibe'ye acımadı. Hep kendi kendine iyiden sonra kötüye katlanmayı talihsizlik sayıp geçtiler olayın üzerinden. Nesibe gene çalışır diye düşleyenler olduğuna kalıbımı basardım. Dönsün çalışmaya, gidip görecektim Nesibe'yi. Son dedikodu savcının karısından yayılmış. Nesibe ceza avukatının zamanında iyisiymiş. Ne demekse iyisi. Babası ile ceza avukatı birbirlerini ilk kez cezaevinde görmüşler. Aslında tanışmaları gerekirmiş. Savcının karısı öyle diyormuş. Savcı da tanırmış Nesibe'yi. Avukatla arkadaşlığı varmış okulda. O zamanlar Nesibe'yi anlatırmış hep ceza avukatı savcıya. Severmiş güya. Sonra ne olup bittiğini izleyememiş savcı. Nesibe ablanın evine düşünce de bilmiyormuş. Bu Nesibe'nin o Nesibe olduğunu. Olayı bir daha geldiğinde gencine soracaktım. Yaşlısına da en iyi odayı vermeye kararlıydım. Ne de olsa Nesibe'nin babasıydı artık. Öğrenmiştim. Nesibe'yi dillendirenlere babasını, sevdiği adamı, tanıdığımı anlatmak etkinliğimi artıracaktı. Duruşmaya ceza avukatı gelmedi. Yerine bir başkasını göndermiş. Gece treninden çıkacak müşterileri merakla bekliyordum. Ceza avukatı Nesibe'yi gözden çıkarmış ki yerine kasaba avukatını soktular duruşmaya. Otel geceleri bomboştu. Yapığı tüccarları artık işleri bitince otelde kalmadan çekip gidiyorlardı. Koca kasabada otel odalarını dolduran gücün Nesibe olduğunu anlamak üzmüştü beni. Tapucunun oğlu geldi ama Nesibe'nin ağzı açılmadı. Gardiyan Savcı Bey'in ağzından duymuş. Savcı Bey ceza avukatı ayıp etti. İnsan gelir savunurdu diyormuş. İkisi aynı anda geldiler. Yaşlısına ilk anahtarı verdim. Ceza avukatı kendinden emin çıktı odasına. İşemeye bile gitmeden odasına geçti. Işığını da söndürmedi. Sabah taksiye binip hapishaneye gitti. Yaşlısıyla birlikte gittiler. Birlikte döndüler. Hesabı gene genci ödedi. Gene akşam treniyle ayrıldılar. Gene gelecekler diye bekledim. Geldiler, gittiler birkaç kez. Her seferinde genci ile yaşlısı arasındaki ilişki öyle kaldı. Ben askere gittikten sonra son bir kez daha gelmişler. Gene genci ödemiş paraları. Gene birlikte gitmişler hapishaneye, gene birlikte ayrılmışlar geceye yakın bir vakitte. Ertesi gece Nesibe gelmiş otele. Kimsesizmiş, bir gece kalmış. Kendi ödemiş parasını, hiç çıkmamış odadan. Sabah da erken kalkmış, çekmiş gitmiş bilinmezliklere. Döndüğümde anlattılar bana. Nesibe erken kalktığında bizim oralar gibi erken denen saatmiş. Yüzünde o aklı var diye hani o aklık gene duruyordu yüzünde dedi bana anlatan. İnsan yüzünde aklık ne demek çıkaramadım. Nesibe'yi hiç görmemiştim ki. Karın boşluğuma hafif bir yumruk vurdu anlatan. Hani ilk kadına giden delikanlılar vardır. Kendilerini büyümüş göstermek isteyen. İşte o türden bir yumruk. Akil Bey'in gelini. Ağ yokuşu caminin arkasında küçük, dar ve düzensiz bir sokaktı. Çocukluğumun önemli bölümünü geçirdiğim bu sokak her şeyiyle değişmiş. Eski mahrem kokusunun yerine şimdi pişkin bir kadın açık saçıklığı almıştı. Yıllar sonra aynı şeyleri bulmanın imkansızlığını bilerek dönüyordum. İnsanları değişmiş bulacaktım. Aradan çok uzun zaman geçmişti. Birlikte büyüdüklerimizin çoğunu dışarılarda görüyor, eski çocukluk hevesi içinde sanki yeniden saklambaç oynar gibi hesaplı gizlenmeler ile uzaktan bakıp beni bulmalarını istiyordum. Hep böyle bencil miydim bilmiyorum. Sonra kucaklaşıp öpüşmek, sıradan bir merak ile sorup soruşturmak ve köhne bir ilgiyle görüşelim diyerek ayrılıyorduk. Oysa yıllar önce hepsinin bende uyandırdığı dizginsiz merakları vardı. Küçük, kirli sarı boyalı, basık evin gelinini düşlerdim. Şimdilerde unuttuğum söylenemezdi. Arada bir yerli yersiz anımsama ile hayal dünyasına dalar, Akil Bey'i, yatalak karısını, annemin öldüğü gece gönderdiği aşurenin tadını, ama ille de gelinini gözlerimin önüne getirir, sonra daha neler var diye kendi sırrıma kendimi güçlükle ortak eden nekesliklerimle kendi dünyama dönerdim. Küçük, kirli sarıya boyalı, basık evin gelinini, yeşile boyanmış demir parmaklıklar arasından görmek, odayı süpürürken ince bir tahammül ile şarkı söyleyişini dinlemek ve huylanmak pek hoşuma giderdi. Kocası şimendiferciydi. Çoğu geceler evde olmazdı. Köşedeki küçük pencerenin ışığı geç vakte kadar yanar, kış geceleri sobanın sönmediğini dumanından anlardım. Uzandığım divandan elimi uzatır, parmaklarımı saçlarında dolaştıran cesaretsiz bir hovardalık hayaliyle uykuya dalardım. Evlenince taşınmışlardı. Akil Bey evi onartmış, gelini yakınında olsun diye bu evi kiralamıştı. Kocasını pek az görürdük. Akıllı adam denirdi. Kışın meşin kasketinin yanlarını kulaklarının üzerine indirir, çenesinin altında bağlardı. Ellerini göğsü hizasındaki ceplerine sokar, dudakları arasındaki sigarasını sürekli üfleyen haliyle mahalle erkeklerinden çok farklı görünürdü. Bir gün bile mutsuz bir yüzle ayrılmadı. Sefer dönüşlerindeki temizliğine şaşardım. Döndüğü geceler perdeleri erken kapanıyor diye bozulur, canını çıkarıyor diye kızardım. İçimde kıskançlık büyürdü. Bazen küser, bazen hoş görür, fakat her defasında yorgun bir tahammülle uyurdum. Hele gündüz gelişlerinde dayanılmaz bir merakla, ilgisiz kalışın çelişkisinde bocalar, delikanlı çağının boyutsuz hayallerinde hoyrat duygularla kinlenirdim. Aşıktım galiba. İşin gerçeği öyle olmak istiyordum. Bir gece yatalak kadını kaybettik. Bir gece sonra da Akil Bey'i. Ramazan'a girdiğimiz geceydi. Bütün mahalleli bir elden kaldırdılar cenazeyi. Cami avlusunda yağmur vardı. Kenarlara sığınmıştık. Şimendiferci yoktu. Seferdeymiş henüz. Gelmesini beklemek zor olurmuş. Hoca efendi komşuydu. Sözünü din emri gibi uyguluyordu herkes. Oğulsuz, kocasız cenaze kalktı. Bir mezara gömdüler. Akil Bey'in gelini tüm sessizliğiyle olan bitenleri seyrediyor, başına bağladığı siyah örtüden taşabilmiş sarı saçlarıyla gözlerimin önünde sanki Meryem safiyetiyle duruyordu. Dokunsalar ağlayacaktım. Dokundular, o ağladı. Şimendiferci geldi bir iki gün sonra. Çevre ilgiliydi. Gene perdeler erken kapandı diye hüzünlendim. Gene canını çıkarıyor diye kızdım. Akil Bey'in yatalak teyzenin ölümü hiçbir şeyi değiştirmemişti. Sabah Akil Bey'in gelinini gördüm. Canı çıkmış gibiydi. 3 gün canı çıktı, hissediyordum. Sonra yine dudakları arasına sıkıştırılmış sigaranın üflendiği bir bahar sabahı şimendiferciyi sefere yolladık. Arkasından güle güle diye elimi salladığımı anımsıyorum. Odama dönüp yeşile boyanmış demir parmaklıklar arasından görmek istedim. Perdeler kapalıydı. Yıkanıyor olmalıydı. Gerçekten yıkanmıştı. Saçlarını tararken gördüm perdeler açıldığında. Islaklık başka türlü yakışmıştı. Başka türlü olunca ben de başka türlü oldum. Bunca yıl sonra aynı sokağa girmek ürpertti beni. Aşina çehrelerin yerini meraklı yüzler almış, düzensiz toprak yolun üzerine parke taşlar döşenmişti. Küçük bez topla çift kale oynamak imkansızdı. Penaltı kurtarmak için kendimi düşünmeksizin attığım aşığı kalenin önüne albayın karısı su dökemezdi artık. Yol biraz aşığı alınmış, evimizin önüne eskileriyle uyuşmayan iki yeni basamak eklenmişti. Kapı yine demirdi, ağırdı, aralıktı. Aşığıda bir vatman oturuyormuş. İyi kiracıymış. Orta katta da bir keresteci varmış. Üst katı annem boşaltmıştı. Yanımda evin yeni alıcısıyla birlikte çıktık yukarıya. İkimiz de alıcı gözleriyle bakıyorduk. Ucuza kapatmak kuşkusu sezdim. Alıcının gözden düşürme yargılarını dinlemiyordum bile. Pencereye yanaşıp küçük, kirli sarı boyalı evin yeşil parmaklıkları arasından bildik bir iki şey görmek istiyordum. Ev biraz değişmişti. Cephesi beyaza boyanmış, demir parmaklıklar maviye çevrilmişti. Perdeler yeniydi. Aradan çizgili tisor pijamasıyla gördüğüm çehre 20 yıl önceki akıllı adamın eskimiş kopyasıydı. Yine sigara dudaklarının arasından sürekli üfleniyordu. Akil Bey'in gelini oradaydı muhakkak. Ev kendi düzenindeydi. Temizlik egemendi. Tertipli görüntüsü hiç değişmemişti. Eminim çalar saat hala aynı yerde duruyordu. Duruyormuş. Eğer alıcı çıkarsa anahtarı vermeleri için ricaya gittim. Kapıda karşılaştığım an heyecanlandım. Akil Bey'in gelini hala o eski yeşillikte güldürebiliyordu gözlerini. Gel diyemiyordu, korktu. Git diyemiyordu, utandı. Basılmış gibi telaşlı, ne yapacağını bilmezlik içindeydi. Şimendiferciyi sordum. İçeri seslendi. Oysa hep sessiz kalsın isterdim. İçeri buyur ettiler, girdim. Toyluk günlerimin hafızasında kalanlar, gördüklerimin pek azını tanıdık buldu. Çalar saat yerindeydi. Gelinlik resminin yanına oğlu ve kızıyla çekilmiş yeni bir fotoğraf konmuştu. İkisinde de aynı güzel yeşillikler vardı. Taze kalmıştı. Oh be, canı çıkmamış diye sevindim. Bir çay içer misiniz diye sordu. Sesi eski güzelliğinde titrekti. Hani o günlerin ünlü şarkılarını birbiri peşine sıraladığı gibi taze ve etkili bir tiryakilik vardı sesinde. Sağ olun, fazla kalmak istemem. Anahtarı şimendiferciye uzattım. Size bırakabilir miyim? İlgilenen olursa verirsiniz lütfen. Şimendiferci nazikti. İlgilenen olursa verecekti. Misafir etmek, bir süre daha kalıp karşılıklı konuşmak için üsteliyordu. Kalmak istiyordum açıkçası. O güzel delikanlılık hayalleri içinde zihnimi işgal etmiş, çoğu geceler acı içinde intikam yeminleri ettiğim can düşmanımı karşımda görmek ve fırsatı düşerse eğer o eskinin bende kalan payını almak istiyordum. Akil Bey'in gelini çay getirdi. Önüme küçük bir sehpa çekip koydu. Gene şekeri tekti. Unutmamış diye sevindim. Bardaklar değişmişti. Kaşıklar hala o eski ceyiz günlerinin gümüşleriydi. İyi ovulmuş, özenle saklanmış, hatırlı misafirlere çıkarılan temizlik içinde yeniden yıkanıp kurulanmıştı. Şimendiferci ile ilk defa konuşuyordum. O benden yana soruyor, ben ondan yana sorduklarımla geçmiş 20 yılın alıp götürdüklerini ya da getirdiklerini bilmek istiyordum. Şimdi ne yaptığımı, Nerede olduğumu sordukça ayrıntının rahatsız eden yanlarını saklayıp cevapladım. Öğrendiklerimse bana yetmedi. Kızı öğretmen olmuş, oğlan askerdeymiş. Şimendiferci ile neden ta ilk günlerden beri konuşmadığıma pişman oldum, üzüldüm. Tatlı bir anlatışı vardı. Her söz ettiği konu için varsa resimlerini getirmeye gidiyor ya da Akil Bey'in gelininden fotoğrafları getirmesini istiyordu. Tüm resimleri elden ele geçirdik. 20 yılı hızlı biçimde görmek, öğrendiklerimden çok kavradıklarımla beni kıskaca aldı. Yıl be yıl gözümün önünden geçiyordu geride bıraktıklarımız. O güzel mavi benekli elbiseyi hatırlıyordum. Çıkarırken görmüştüm. Ayağımın kırıldığı yıldı. Liseye başlamıştım. Galiba 1 Mayıs günüydü. Öğlen üzerleri saatçilerin bahçesine gidiyor, erik çalmaya çıktığımız duvarın üzerinde oturuyor, güya dinlenir gibi yapıp yeşil parmaklıklı pençereyi daha yakından gözlüyordum. İlk defa onu çıplak gördüm. Mavi benekli elbiseyi çıkarıyordu. Yeni yeni kadın tanımaya başlamıştım. Her kadın güzel görünürdü. Bu başkaydı. Ben de başkaydım. Onu güzel bulmaktan öte, görmeyi güzel buluyordum. Sonra saatçi Besim Bey'in yanıma yaklaşıp efendice yaptığı suçüstünü hatırladım. Biliyorum, iyi çocuksun ama senden yana olamam. Evine git. Gören olursa ayıp olur, çirkin olur, demişti. Yıllar sonra bu babacan sırdaşlığın nedenini öğrendim. Saatçi Besim Bey tezgahı başında ölüverdi. Kızı ve damadı bir deste mektup buldular çekmecesinde. Akil Bey'in gelinine yazılmış, sonları pek bilinmeyen manilerle bitirilmişti. Bu koca deste manili mektubu odun alevine attılar. Besim Bey'le suçüstü sırdaşlığımız has fırının alevlerinde unutuldu. O gece ekmek yiyemedim. Resimlerde sadece geçmiş yılların meraklarını duyurmuyor, hayaller kurduğum günlerimde yaşıyordum. Evlenişimi, ayrılışımı, yeniden evlenişimi hatırladım. Akil Bey'in gelininin resimlerinde hayat hikayem, yılların sırasında bazen de anıların etkisi ölçüsünde, kah hızla, kah bir süre dinlenerek gözlerimin önünden geçti. Akil Bey'in gelinini sevmiştim. Sigaraya onunla başladım. Kavak ağaçları arasındaki dar kaldırımlarda, akşamüstleri şarkılar mırıldanıp, alışveriş dönüşlerini bekledim. Eşyasını taşıdım kapı önüne kadar. Bazılarında içeri girdim. Çayını içtim. Ceyiz sandığından çıkarılmış gümüş kaşıklarında erittim. Bir şeker, iki şeker, üç şeker. Hatta yorgunluk kahvesi içtik karşılıklı. Mutfak ışığında bacaklarını seyrettim. Şimdi karşımda eski hatıraları değiştirecek hiçbir farklılığı yoktu. Şimendiferci ile kısa süredeki kaynaşmamızı ilgi ve kabulle izliyordu. Yeni bir ortak sevinç yarattığımız için buna ikimiz de memnunduk. Yemeğe kal diye ısrar ettiler. Ayrıldım. Kavak ağaçlarının gölgesiz dar kaldırımlarına yürüdüm. Bir zaman sonra şimendiferci büroma geldi. İnadına bir kış soğuğu içindeydik. Derdi varmış. Ev sahibi çıkarmak istiyormuş. Binayı yıktırıp müteahhide verecekmiş. Kış günü kar kıyamet dışarısını görüyorsunuz. Nasıl çıkarız? Şimendiferci gitmiş. Yerine Akil Bey'in gelini gelip karşıma oturmuştu. Yorgunluk kahveleri içer gibi karşısındaydım. Mavi benekli elbiseyi çıkarıyordu. Mutfak aralığında öyle güneşi vurdukça netleşen bacaklarını seyrediyordum. Sonra çay getiriyor bana, gümüş kaşıkları ile eritiyordu şekerimi. Bir şeker, iki şeker, üç şeker. Dinlediklerimin hepsinde olaylar, gerisinde Akil Bey'in gelini vardı. Dert etmeyin, bir çare bulunur. Ben girerim davaya. Bir iki gün içinde uğrar alırım evrakı evden. Siz soğukta çıkmayın dışarı. Küçük, kirli sarı boyalı, basık evin yeşil parmaklıklarının yok olmasına katlanamazdım. Çalar saat yerinde durmalıydı. Ceyiz kaşıklarında şeker eritmeliydim. Yorgunluk kahvesi içmeliydik yan yana. Mutfak ışıkları dostça yardım etmeli, mavi benekli yün entarinin çıkarılışını seyretmeliydim. Saatçi Besim Bey basmamalıydı beni duvar üstlerinde. Maniler eklenmiş, desteler dolusu mektuplar yazılmamalıydı. Kaşımın yarıldığı gün ekmek çiğneyip gözüme hamur koymalı, entarisini yırtıp başımı sarmalıydı. Bacaklarını en geniş o gün görmeliydim. Pembeyi, beyazı sevdiğimi anlatmalıydı. Sözümde durdum. Birkaç gün sonra akşamüstü gittim. Şimendiferci üşüyüp yatağa düşmüştü. Arka oda sıcak oluyormuş. Oraya almışlardı. Evdeki hastalık haline tahliye huzursuzluğu da katılınca herkeste tedirginlik başlamıştı. Su serptim yüreklerine. Akil Bey'in gelini kahve pişirdi. Kolonya tuttu. Meyve tabakları koydu önüme. Mum alevinde mandalina kabuklarını kıvırıp sarı, mor, turuncu kıvılcımlarda gülüştüğümüz günlerdeki gibi heyecanlıydım. Kolay değil, 20 yıla yakındı heyecanımın yaşları. Ayrılırken şimendifercinin elini tuttum. Ateş gibiydi. Dostluk artık. Canını çıkarıyor olamazdı. Akil Bey'in gelini kapıya kadar yolculadı beni. Paltomu tuttu. Çıkarken yüzüne baktım, yere eğikti. Kaldırıp gözlerime dikti gözlerini. Elime bir torba tutuşturdu. Bunu alın. Dışarısı çok soğuk. Size örmüştüm. Yatılıya gittiğiniz kış. Vermek nasip olmadı. Torbanın içinde sarı, mor, turuncu, iri şişle örülmüş, uzun bir boyun atkısı tertemiz katlanmış duruyordu. Naftalin kokusu sinmişti. Sağ ol diyebildim ancak. Bir süre elleri elimde kaldı. Sonra çıkıp kapıyı kendim kapattım. Boynuma doladım onca yılın beklemiş atkısını. Gözlerimi kapattım, hayali bile güzeldi. Kendimi bilerek bu hayale kaptırdım. Haydarpaşa Lisesi'nin çatı arasındaki soğuk yatakhanesine doğru yürüdüm. Haksız yargı. Biz köşeyi dönünce kayboluruz. Arkamızda sokak uzayıp durur gene. Seninle bir süre yan yana yürürüz. Bu yokuşun sonunda Vidinli Tevfik Paşa Caddesi başlar. Dükkanlar, seyyar satıcılar, arsada oynayan çocuklar, pencerelerde temizlik yapan kadınlar vardır bu saatlerde. Çevreye baka baka yürüyüp geçeriz koca caddeyi birlikte. Sonra denize inen yolu geçeriz. Tren köprüsünü geçtik mi deniz çıkar önümüze. Küçük bir kahve vardır, orada otururuz. Hikaye orada başlar. Önce köşeyi döndüler, caddeyi geçip denize inen sokağa girdiler. Sonra tren köprüsünden geçtiler. Sonra kahve, küçük masa, küçük iskemleler. Hikaye orada başladı. İki sıcak çay bardağı koydular önlerine. Ben babayı tanırdım. Askerde arkadaşımdı. Terhisten sonra bir gece evlerinde misafir kalmıştım. Çocuk yoktu o zamanlar. Bir karı, bir koca, evin bahçe katında gül gibi geçinip giden insanlar olarak ağırladılar beni. Bütün gece askerlik anılarını tazeleyen, gülüp geçtiğimiz şeylerden söz ettik. Oysa askerlik boyunca günler dolusu oturup dertleşmiş, geleceğin güzelliğine inanmış iki dost olarak çok şeyi birlikte yaratıp paylaşmıştık. Karısını tanıdım, evini gördüm, adamı bir başka yanıyla tanıdım o gece. Kendi kendimi yargılıyor, önemli ölçüde suçlu buluyordum. Bambaşka bir kişilik vardı adamda bu sefer. 2 yıl gözleyip zihnime yerleştirdiğim koğuş arkadaşımın bende yarattığı etkileri tüm anıları ile birlikte ve bir gecenin izleniminde değiştirmek tembelliğimden çok ağrıma gidiyordu. Nasıl bu denli yanıldığımda, kendimi yargıladığım vakit, vardığım sonuç yüreğimi sıkıyor, sonra keşke ben çıkmasaydım karşısına deyip, dostumun talihsizliğini yüklenerek hafifletmeye çalışıyordum. Keşke ben çıkmasaydım karşısına. Belki kendine daha denk biriyle anlaşır, 2 yılı daha doyurucu geçirir diyordum. Diyordum ya, şansı yoktu. Önce oğlunun çayını karıştırdı, sonra kendininkini. Ellerine baktım. Hala o ilk sıktığım günkü gibi temiz, düzenli ve arkadaştı. Bunca yılın geçmişliğine rağmen, terhis gecesi gördüğüm kişiliği, 2 yılın tüm etkilerini alıp götürmüş, geride bir gecelik yeni bir dostluğun silinmesi imkansız hatıralarını bırakmıştı.